Podcast dinle.
Efendim Apora ekranlarından mutlu sabahlar. Saatler 9'u gösteriyor. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Erdoğan Turan'la birlikte bütün gelişmeleri masaya yatıracağız. Erdoğan Bey günaydın.
Günaydın Şafak.
Gündem oldukça yoğun. Aslında değil mi bütün hafta sakin seyir diyorduk. Ancak 10 Haziran itibariyle zaten gündemin yoğunlaşacağını biliyorduk. Bugün evet. Özellikle gözler yurt dışında Amerika'da ve Avrupa'da ve ardından asıl önemli gelişme
NATO zirvesi.
Gündem oldukça yoğun olacak değil mi? Bugün itibariyle tam anlamıyla piyasalarında tetikte olduğu ve mesajları yakından takip ettiği bir döneme girmiş oluyoruz. Ne dersiniz?
Bugün enflasyon rakamı tabii piyasalar açısından önemli. Ne tarafa doğru evriliyor? Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Bakalım yeni bir şey söylenir mi? Ama Biden'ın bu ilk ziyareti, Avrupa ziyareti, sonrasında NATO zirvesi. Biden döneminde uluslararası ilişkiler ne tarafa doğru evrilecek? Dünyayı ne tarafa doğru itecek büyük küresel güçler? Bunu anlamaya çalışacağız.
Şimdi zaten Biden'ın heyecanı sarmış durumda Avrupa'yı ve onun ziyareti başlıyor. Bu ziyaret öncesinde de mesajlar verdi. Şimdi gündem başlıklarımız arasında da onları aktaracağız. İzninizle hemen bütün gündem başlıklarını değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Değerli izleyenler, şimdi gündemin oldukça sıcak başlıkları var ve tek tek bu başlıklar üzerinde duracağız. Piyasalar nasıl tepki verir, piyasa ne istiyor, neyi bekliyor bunu da konuşacağız bu gündem başlıklarıyla birlikte. Öncelikle gündemin en önemli başlığı NATO zirvesi. 14 Haziran'da gerçekleşecek ve Başkan Erdoğan da NATO zirvesinde Amerika Başkanı Biden'la görüşecek. Biden'la görüşmesi öncesinde de dün AK Parti grup toplantısında Başkan Erdoğan çok önemli mesajlar verdi ve bu mesajları da elbette yakından takip ettik. Şöyle dedi Başkan Erdoğan, meseleleri muhataplarla ele alacağız. Herhangi bir geri duruşun asla olmayacağını vurguladı. Herhangi bir geri duruş asla olmayacak dedi. Ve zirve kapsamında Biden'la bir araya geleceğini dile getirdi. Biden dışında da Başkan Erdoğan diğer liderlerle de yine görüşmeler yapacağını söyledi. Başta Litvanya olmak üzere Litvanya, Almanya, İngiltere ve Yunanistan liderleriyle de görüşecek. Bu arada Mitsotakis'le yapacağı görüşme de aslında büyük önem arz ediyor. Ve ardından da Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gideceğini de dile getirdi. Dünkü AK Parti grup toplantısında. Tabii ki önemli gündem başlığı Amerika ile ilişkiler. Dün Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajların dışında aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da verdiği mesajlar oldukça önemliydi. Amerika'ya net mesajlar verdi Çavuşoğlu. Son derece net mesajlardı. Özellikle şu konuya vurgu yapmakta fayda var. Çavuşoğlu dedi ki stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusu olduklarını görüyoruz. Ama S-400 konusuna geldiğinde ise Çavuşoğlu oldukça net bir mesaj verdi. Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez dedi. Gündemin önemli başlığıydı. Bir diğer önemli gelişmeyle devam edelim. Dün Ankara'da yine temaslar vardı. Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Külliye'de bir görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmenin ardından da anlaşmalara imza atıldı. 7 anlaşmaya imza atıldı. İki ülke arasındaki ticaret hedefi de belirlendi. Hedef 1 milyar dolar. İki ülke arasındaki ticaret hedefi de önemli gündem başlıkları arasındaydı. İşte bu hedefe de aslında gidilecek yolda da 7 anlaşmaya imza atıldı. Değerli izleyenler, dün bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın da programını takip ettik. Dün Türkiye Sigortalar Birliği'nin genel kurulu gerçekleştirildi ve bu genel kurula da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan videoyla katıldı. Video konferans yöntemiyle bir katılım sağladı. Sektördeki son durumu değerlendirdi. Özellikle pastanın büyüdüğünden söz etti ve potansiyelin çok ciddi bir potansiyel olduğunu dile getirdi. Sigortacılık payının finansal sektör içinde %4,5 oranında olduğunu söyledi ve sektörün özellikle gelişimine katkıda bulunulacağını da ifade etti, dile getirdi. Devam edeceğiz. Özellikle kabine gündemili ki az sonra Ankara'ya döneceğiz. Arkadaşımız Murat Avucu bütün detayları bizimle paylaşacak. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi bekleniyordu kabine toplantısının. Ancak NATO zirvesi nedeniyle kabine toplantısının tarihi değiştirildi. Ve bugün Başkan Erdoğan başkanlığında kabine toplantısının yapılması planlanıyor. Bugün gerçekleştirilecek. Detayları az sonra Murat Avucu'dan dinleyeceğiz. Değerli izleyenler, bu arada az önce de programı açtığımızda da Erdoğan Turan'la da bahsettik. Biden önemli mesajlar verdi. G7 zirvesi öncesi G7, NATO ve AB, Rusya ziyaretleri var, görüşmeleri var. Bu arada Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. Cenevre'de görüşmesi bekleniyor. Putin'le görüşmesi bekleniyor Biden'ın. G7 zirvesinin için yola çıktığında da öncesinde önemli mesajlar verdi dedik. Gündeminde özellikle aşı vardı, koronavirüs vardı ve şöyle bir açıklama yaptı Biden. Dünya geneli için aşı planı açıklayacağım dedi. Ve aynı zamanda Biden yönetimi dünyaya bağışlamak için de 500 milyon doz BioNTech aşısı satın alacağını duyurdu. Gündemin önemli bir diğer başlığıydı. Az sonra detaylarına da bakacağız. Ve bugün iki önemli veriyi takip edeceğiz. Az önce Erdoğan Turan dile getirdi. Gözler bugün Amerika'da olacak. Mayıs ayı enflasyon verisi açıklanacak. Nisan ayında takip ettiğimiz veri dikkat çekiciydi. %4.2 oranında artış gösterdi Amerika'daki enflasyon verisi. 2008'den bu yana görülen en sert artıştı. Bunun altını bir kez daha çizelim. Mayıs'ta da %4.7 seviyesi bekleniyor. Piyasa ortalaması bu yönde. Ancak bu gelecek veri nasıl bir sinyal içeriyor? Önümüzdeki hafta gelecek olan Fed'in faiz kararı öncesinde az sonra Erdoğan Turan'la birlikte masayı yatıracağız. Ve bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nda aynı zamanda faiz kararı açıklanacak. Lagarde'ın vereceği mesajlar önem arz ediyor. Çok uzun süredir %2 enflasyon hedeflemesi vardı. Şimdi oralarda enflasyon ama sürdürülebilir bir enflasyon mu? İşte bunu da konuşacağız. Bugün bir diğer önemli gündem başlığı. Özellikle piyasalar bu iki gündem başlığına odaklanmış durumda. Kısaca özetlemeye çalıştık efendim gündem başlıklarını. Şimdi dönelim Ankara'ya. Ankara'da Murat Avucu bizi bekliyor. Ankara Haber Müdürümüz Murat Avucu'dan da şimdi detayları dinleyeceğiz. Ankara'nın gündemini alacağız. Murat, sözü sana bırakıyorum.
Günaydın. Malum aşılama kapsamı her gün genişliyor. Bugün itibariyle yeni bir aşamaya geçiliyor. Aşılamada 45 yaş üstü bugün itibariyle aşılanmaya başlanacak. Onlara da aşı randevuları açıldı. Dün bilim kurulu toplantısı vardı malum. Bilim kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu bilgiyi paylaştı. Her geçen gün aşılamanın kapsamı hem yaş olarak hem de meslek grupları olarak genişlemeye devam ediyor. Malum 50 yaş üzeri olarak uygulanıyordu. Bazı meslek grupları da yine bu uygulama kapsamında aşılanıyordu. Hatta çok yakın bir vade içerisinde üniversite öğretim üyeleri, üniversite personelleri, müzisyenler, yine sinema sektöründe çalışanlar da aşılama kapsamına alınmıştı. Ve bugün itibariyle 45 yaşı kadar düştü aşılamanın kapsamı. Pazartesi günü ise 40 yaş itibariyle aşılamaya başlanacağını duyurdu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu da aşı tedarikinde istenilen sürecin işlediğini bizlere gösteriyor. Malum belli bir takvim oluşturulmuştu. Haziran sonuna kadar ciddi miktarda BioNTech aşısının ve Sinovac aşısının Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu. Ve bu süreç hızlı bir şekilde yaşın ve meslek gruplarının kapsamının genişliyor olması yeterli düzeyde aşı tedariki yapıldığını da bir anlamda bize gösteriyor. Yine Fahrettin Koca dün gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Orada pazartesi itibariyle yine yaklaşık 4.2 milyon dozluk yeni bir BioNTech aşısı paketinin de Türkiye'ye ulaşacağını söyledi. Bu elbette ay sonuna kadar Türkiye'ye gelecek yaklaşık 30 milyon dozluk BioNTech aşısının yine bir parçası olarak değerlendirilebilir. Tabii malum 1 Haziran itibariyle yeni bir normalleşme sürecine girildi. Daha doğrusu normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde kabinede yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz'a kadar bu sürecin böyle devam edeceğini, daha sonra farklı bir aşamaya geçileceğini dile getirmişti. Ve orada ne olacak sorusuna da Haziran sonunda buna karar vereceğiz ifadesini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yani bu süreç takip edilmeye devam edecek. Vaka sayıları, hastane doluluk oranları, yine yoğun bakım oranları, bunların hepsine bakılacak ve bu kapsamda bir karar verilecek. Ve bu karar da yine Haziran sonunda verilmiş olacak. Bugün itibariyle dediğimiz gibi aşılamanın kapsamı genişliyor. Pazartesi daha da genişleyecek, 40 yaşa kadar düşecek. Bugün ayrıca esnafın merakla beklediği hibe desteklerinin ödemeleri de başlıyor. Yine kabinede alınan bir kararla esnaf ve sanatkara gruplar halinde birinci gruba 5.000, ikinci gruba 3.000 lira olmak üzere tek seferde hibe desteği ödenmesine karar verilmiş. Bu konuya ilişkin 25 Mayıs itibariyle başvurular alınmaya başlanmıştı ve şu ana kadar alınan başvurularda başvurusu onaylanan yaklaşık 1.031.877 esnaf ve sanatkara 3 milyar 472 milyon liralık bir ödeme yapılacak. Bugün itibariyle dediğimiz gibi bu esnaf ve sanatkarın başvuru esnasında vermiş olduğu IBAN numaralarına ödemeler gerçekleşecek. Başvuru sırası esasına göre bu ödemelerin peyderpey yapılacağını söyleyelim. Tabii başvurular halen devam ediyor. 23 Haziran'a kadar başvuru süresi var ve bu süreye kadar yine başvurular süreceği için ödenecek miktarın da artmasını bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Yine özellikle Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorunu bugün Meclis Genel Kurulu'nda gündemde olacak. Konuya ilişkin bir acil eylem planı hazırlanmış. Dün itibariyle temizlikler başlamış. Dün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan da detaylı bir şekilde konuya değinmişti. Bugün de yine Meclis Genel Kurulu'nda bu müsilaj sorununun neden kaynaklandığı, çözüm önerilerinin ne olmasına yönelik bir araştırma oluşturulmasına, araştırma grubu kurulmasına ilişkin bir önerge verildi AK Parti tarafından. Bu önergenin görüşmesi yapılacak. Müsilaj konusu Meclis Genel Kurulu'nda da detaylı bir şekilde ele alınacak. Bugün ayrıca önemli bir veri takip etmiş olacağız. Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini göreceğiz. Nisan ayında istihdam verileri hangi aşamada, bunları da tespit etmiş olacağız. Son olarak birkaç gündür de yine bültenlerimizde de bahsetmiştik. İcra İflas Kanunu'nda değişiklik içeren bir kanun teklifi vardı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürüyordu. Dün gece itibariyle bu kanun teklifi de meclisten geçti. Konkordato düzenlemesinde bir değişikliğe gidiliyor, bir düzenlemeye gidiliyor bu teklifle birlikte. İcra iflas durumunda tasfiye basit ve adi tasfiye şeklinde yapılabilecek bu düzenlemeyle birlikte yine ekonomik bütünlük arz eden mal ve işletmelerde yine bir bütün olarak satılmasının önü açılmış olacak. Yine bu düzenlemeyle geçici veya kesin konkordato süresi içerisinde rehinli malın da satılabilme imkanı da yine bu düzenlemeyle getiriliyor. Yine borçlu işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden devirler de yine bu düzenleme kapsamında gerçekleşecek. Düzenleme içerisinde bir de trafik sigortasına ilişkin bir madde yer alıyordu. O da bir süredir aslında kamuoyunda merak edilen, beklenen düzenlemelerden bir tanesiydi. Trafik sigortası kapsamında tazminat hesaplaması daha net bir hale getirildi bu düzenlemeyle birlikte. Bu hesaplamada aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ve hasar tutarı dikkate alınarak bir hesaplama yapılması da netlik kazanmış oldu. Düzenleme dediğimiz gibi resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girecek. Şu an itibariyle Meclis Genel Kurulu'nda geçmiş görünüyor. Ankara'nın gündemi bu şekildeydi. Söz tekrar İstanbul'da.
Murat, teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. Kolaylıklar diliyoruz sana. Gün içerisinde de detayları yine Murat Avucu'dan dinlemeye devam edeceğiz. Teşekkürler Murat. Erdoğan Bey, dilerseniz şimdi Ankara'nın gündemini de dinledik. Özellikle en önemli, işte en sıcak konu başlıklarıyla başlayalım. Burada tabii ki Başkan Erdoğan ve bir yandan da Amerika Başkanı'nın önemli mesajları var. Hatta ikili görüşme NATO zirvesi 14 Haziran'da piyasaların odaklandığından söz ettik. Biraz daha açalım şimdi. Yani nasıl mesajlar gelirse nasıl bir etki yapar? Mesela şimdi Hürriyet'ten bir başlığı ekrana getiriyoruz. Avrupa'yı Biden heyecanı sardı diyor Hürriyet. Zirve maratonu başlıyor. G7, NATO, AB ve Rusya başlığı atılmış. İlk durak İngiltere olacak. Bundan söz ediyor Hürriyet. Kraliçeyi ziyaret edeceğini söylemiş yine Hürriyet gazetesi. Başkan Erdoğan'la görüşmeye dikkat çekilmiş bu sayfada yine. Başkan Erdoğan'da olduğu 30 üye ülke liderleriyle ilk kez topluca ve yüz yüze görüşecek. Ocak ayında göreve geldiğinden beri bu arada ilk yurt dışı ziyareti bu. Ancak bugün Beyaz Saray'dan gelen, sözcüden gelen açıklama da şu yöndeydi. Önceliği arasında, Başkan Erdoğan'la yapacağı görüşme öncelikleri arasında yer alıyor şeklindeydi. Şimdi tabii merakla bekleniyor. Gündem oldukça sıcak, sıcak başlıklar var. Birçok başlık var tabii, ona değiniriz. Şimdi Doğu Akdeniz, Suriye, İran, S-400 meselesi, Halkbank gibi birçok başlık var şimdi gündemde. Piyasa açısından nasıl okumak, nasıl değerlendirmek gerekir?
Bir defa Biden'ın göreve geldikten işte kabaca 6 ay sonra uluslararası arenaya çıkıp liderlerle bir araya gelip mesajlar vermesi bütün dünya için önemli. Çünkü bir önceki dönemde, yani Trump döneminde uluslararası kurumlar, anlaşmalar bozuldu, yıprandı, uluslararası ilişkiler aşındı, ülkelerin üzerine gitti o dönemin yönetimi, zorladı, baskıladı, tehdit etti. Buradan herkes zarar gördü. Şimdi Biden bir vaatle geliyor. Bu uluslararası kurumları tekrar onarma. Çünkü bu çağın sorunlarına da ne kadar cevap veriyor aslında sorgulanması gerekiyor. Yeni işbirlikleri. Tabii sorunlar, işte Çin'le ilişkiler, Avrupa ile ilişkiler, Türkiye ile olan ilişkiler ya da sorunlar. Öyle bir toplantıyla, bir görüşmeyle ortadan kalkacak gibi değil. Ama biz bir niyet göreceğiz. Bir fotoğraf göreceğiz. Bizim ABD ile olan ilişkilerimiz malum, yani zorlu. Yani 2018'den bu yana, hatta daha geriye gidelim. Obama döneminden başlayan bir gerginlik süreci var. Zirveye ulaşan konusu işte S-400 meselesi oldu. Patriotlar oldu, F-35'ler oldu. Suriye meselesi, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri. Ya öyle bir konumda ki Türkiye, ne böyle bu denklemin dışında tutabileceğiniz konumda, ne de içinize tamamen alacağınız şekilde kendisini teslim eder konumda. Çünkü Cumhurbaşkanı dünkü ifadelerinde de kabaca dayatmalara boyun eğmeyeceğiz deniyor. Yani haklı olduğumuz noktalarda da o haklılığımızı savunacağız deniyor. Bu toplantının en önemli konusu büyük ihtimalle S-400 konusu olacak. Yani NATO üyesisiniz deniyor. S-400'ü alıp kullanamazsınız deniyor. Ama S-300'ü Yunanistan kullanıyor. Farklı şeyler vardır yani. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Türkiye'den gönderilen mesajlar, bir araya gelmek önemli ama sizin dediklerinizi, dikte ettiklerinizi kabul etmek üzere gelmiyoruz diyorlar. Dün ABD'den yetkililerin açıklaması vardı. Hala aslında bir noktada bir araya geleceğiz ama önümüzdeki konular da zor. Bizden de öyle çok büyük adımlar beklemeyin der gibi anladım ben. Büyük ihtimalle bu toplantıdan, bu birliktelikten bir iyi niyet mesajı alacağız biz. 20 gün içerisinde Rusya'yla kapılar açılır mı açılmaz mı? Bu görüşmeler sonrası netleşir. Bizdeki vaka sayılarının gidişatı da umarız destek olur ve beklendiği gibi Temmuz, Ağustos, hatta biraz da Eylül sektörde canlı geçer.
Evet, şimdi tabii Apara ekranlarında tatil planında da sık sık zaten turizmcileri ağırlıyoruz ve onların görüşlerini alıyoruz. Ama böyle benim dikkatimi çeken, özellikle Haziran'la birlikte gelen rezervasyonlar ve geri dönüşlerle umutlarının yüksek olduğu yönünde. Hatta Eylül ve Ekim'e de sizin de dediğiniz gibi orada dikkat çekiyorlar. Çünkü yani korona öncesinde zaten konuşuyorduk. Artık Ekim'e kadar, Kasım'a kadar, hatta Antalya'daki sezon uzamıştı.
Mevsimler de uygun oluyor.
Evet, ve bu süreçte de morallerin biraz en azından yükseldiğine de dikkat çekmek istedim. İnşallah o çerçevede de gerçekleşir.
Orada bir tercih değişikliği de var. Yani biz turizm hep büyük oteller üzerinden konuşuyoruz ya. Yerli turistin tercihi değişti. Daha bireysel, daha böyle izole seçenekler var. O seçeneklerde de sektörde fiyatların ciddi şekilde arttığını da görüyoruz. Bu dönemin yaşattığı bir döngü. İş turizmden yana çok büyük bir endişe yok aslında. Ama asıl gelir kapısı yabancı turistin gelmesiyle olacak. Bakalım 20 gün kadar bekleyelim de tekrar konuşacağız bunu.
Şimdi tabii bir yandan da başka bir heyecanımız var. Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor. Milli takım yarın Roma'da İtalya'nın karşısına çıkacak. Hem şimdiden tabii ki heyecanlıyız. Aynı zamanda bu konu başlığıyla birlikte spor endekslerini de bir ekrana taşıyalım isterim. Ona da bir bakalım. Spor hisseleri tabii çok da yakından tabii ki takip ediliyor taraftarları tarafından da. Merak edilen son tabloyu da biz de ekrana taşımış olalım. Dört büyüklerde de pozitif görünümü takip ediyoruz. Fenerbahçe tarafında %2'nin üzerinde yükseliş var. Galatasaray'da yarım puan üzerinde yükseliş takip etmekteyiz. Beşiktaş'ta da %1.16'lık prim var. Trabzonspor'da 2 lira 61 kuruş seviyelerinden işlem görüyor. %0.38'lik yükselişi takip ediyoruz.
Kulüplerin finansal açıdan zorlu bir dönemde olduğunu söylemek herhalde güç değil. Hatta yapılandırılmış haliyle borçların faizinin ödenemediğinden bahseden kulüp başkanları var. Burada finansal yapıları üzerinden yatırım tercihleriyle fiyatlamaların olduğunu söylemek güç. Dönemsel etkilerle, transferlerle vesaire bir hareketlenme yaşıyoruz. Ama inşallah yarınki maçı alırız. Bir moral olur bize şu dönemde.
Tabii kalbimiz onlarla. Yarın milli takım Roma'da İtalya'nın karşısına çıkacak. Böylece Avrupa Futbol Şampiyonası da bu maçla başlıyor. Onun da altını bir kez daha çizelim. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Yaklaşık 3 dakikamız var ama 3 dakikada bu konu olur mu, sığar mı bilemedim. Ama hem bugün Sabah gazetesinde dikkat çekilmiş, aynı zamanda Dünya gazetesinde de yer alan bir konuydu. Kısaca başlığını hemen aktarayım şöyle. İki Osmanlı torunu Bitcoin'i resmi para birimi yapıyor başlıklı haber. Sabah'tan ekrana getirelim. Barış Ergin'in haberi der ki dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin ve Irak'tan Orta Amerika'ya göçen iki siyasetçi kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi yapıyor. O haber de şimdi ekrana gelecek. Birinci El Salvador devlet başkanı, ikincisi ise Meksika meclisi üyesi. Şimdi ikisi de iki Osmanlı torunuymuş ve Bitcoin'i resmi para birimi yapıyormuş. Orta Amerika'ya yayıldığında takip ediyoruz. Tabii çok kısa vaktimiz kaldı ama bu konuda görüşünüzü rica edeceğim.
Yeni bir şey deneniyor. Bitcoin'i tam olarak para tanımıyla birlikte kullanma çabası var. Bir değişim aracı olarak kullanmayı bir seçenek olarak toplumlarına sunuyorlar. Yerel para birimlerinden veya dolardan falan vazgeçilmiyor. Ama değişim aracı olarak da Bitcoin'in ya da kripto paraların devreye girmesi çok ilginç şu dönemde. Ama bunun oynaklığının farkında. Tam olarak ne kadar ödeme aracı olur veya bu ülkeler sermaye akımı bekliyorlar Bitcoin'in burada ödeme aracı olarak kullanılması ya da bir üçüncü, ikinci, üçüncü, beşinci para olarak kabul edilmesiyle bu ne kadar olur bilemiyorum. Yani bir ülke El Salvador Bitcoin'i kullanmaya başladı diye herkes oraya akmayacak. Bunun da farkında olmak lazım ama bir şeyi denemek cesaretini göstermişler, öyle diyeyim.
Kripto para piyasalarında bir hareketlenmeyi beraberinde getirmiş. Örneğin Bitcoin'de %5'e yakın bir artış söz konusu olmuş. 35 bin dolara yaklaşmış ama zaten son dönemde oldukça dalgalı bir tablo söz konusu.
Hep dalgalıydı. Evet. Ben şöyle hesap ediyorum. Üreticisin, bunu ürettin, bunu Bitcoin'de satıyorsun, bir de bunun dolar karşılığı var. Buna nasıl fiyat biçeceksin? Bir ay içerisinde %50 düşmüş Bitcoin üzerinden. O zor. Ama birilerinin denemesi gerekiyordu bunu. El Salvador, işte Meksika neyse biz yapacağız diyorlar. Çünkü buralar küçük ekonomiler. Küçük, 6,5 milyon nüfusu var. Yani bunu Çin'de denemekle, bunu ABD'de kabul etmekle, El Salvador'da ya da Meksika'da denemek, Meksika'yı saymayalım, o biraz daha büyük elbette, farklı olurdu. Büyük cesaret. Toplum bunu ne kadar kabul eder? Sosyal hayata ne kadar girer? Ödeme aracı olarak kim ne kadar kullanır bilemiyorum ama deneyecekler. Biz de sonuçlarını konuşacağız. Podcast dinle.